Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında sizinle yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza bu akşamda ve bugün Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2017 sayısından, yeni sayısından yazılar paylaşacağız. Altınoluk Dergisi bu ay din muameledir, hayata dair her şeyde İslam ölçüleri kapağıyla okuyucusuyla buluşmuş ve bu sayıdan ilk olarak değerli dinleyenler Ahmet Taş Getiren'in kaleme aldığı Muamelat Müslümanca Hayat Kalitesi başlıklı yazıyı sunacağız. Müslümanın şahsiyet çerçevesinin tahlili yapıldığında şu dört madde tespit edilmiş: İman, ibadet, muamelat, ahlak. Bu demektir ki Müslümanın imanı olur, ibadeti olur, muamelatı olur, ahlakı olur. Aslında bunlar her insanda şu veya bu şekilde olur. Yani insanlar bir şeylere inanır, bir şeylere kulluk eder, bir şekilde ölçülerle, bir şekilde ahlakla ötekiyle ilişkilerde bulunur. İslamsa bunların Müslümanca olmasını ister. Allah nezdinde din yalnız İslam'dır ayeti ya da kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki kendisinden böyle bir din asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır şeklindeki ayet bizden İslam içinde bir bütünlük istemektedir. Bu durumda Müslümanca bir iman, Müslümanca bir ibadet, Müslümanca bir muamelat, Müslümanca bir ahlaktan söz ediyoruz demektir. Hemen ifade etmek gerekir ki, bir, her bir maddenin içinin Müslümanca dolup dolmadığı önemlidir. İki, yine her bir madde Müslümanca kaydıyla ifade edildiğine göre bunlar arasında İslam'ın oluşturduğu bir insicam bulunması gereği vardır. Yani iman ibadetle, muamelatla, ahlakla ilgilidir. Ahlak ya da muamelat da ibadetle, imanla ilgilidir demektir. Şu iki ayeti de bu çerçevede anlamak gerekir. İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. Ankebut 2-3. İman ettik demeleriyle bırakılıvermeme ikası bir işin imandan öte bir boyutu olduğunu ihtar ediyor. 2. Bütün bu işleri deyivermekle olmayacağını ihtar ediyor. Öyleyse hem meselenin bütününü görmek hem de sözden öte içini bu kuralları koyan kudretin istediği biçimde doldurmak gerekiyor. Şüphesiz işin başında iman var. O bir temel ahitleşme. Ben beni yaratan bir kudrete inanıyorum diyoruz. Ardından o kudretin bütün ilahi vasıflarını sayıyor, idrakimize nakşediyoruz. Yaratandır, hayat verendir, hayatı alandır, yarın yargılayacak olandır, nasıl bir varlık olmamız hususunda kural koyandır vesaire. Ben inançlı adamım dendiğinde imanın bile bazen bir iki maddeye indiğine şahit olunuyor. Ahirete iman, kadere iman vesaire. Kitap nerede, peygamber nerede, ahirete iman, meleklere iman nerede? Sonra ibadet geliyor. O alan, yaratanla iman ilişkisini sürekli diri tutabilmemizi sağlıyor. Günde 5 vakit ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz diyoruz huzuruna varıp. En yüce kudretin o olduğunu ikrar ediyoruz. Secdemiz ona, kıyamımız, kudumuz, rükûmuz ona. O, o ve hep o Celle Celaluhu. Seviyoruz, hatırlıyoruz. Onun rahmetinden mahrum olmaktan korkuyoruz, hatırlıyoruz. O nerede olursak olalım bizimle beraber olduğunu bildiriyor. Biz de ya Rabbi bu engin lütfunun farkındayız. İşte geldik huzuruna diyoruz. Bu ahdimizi günlük yeniliyoruz. Haftalık, aylık, yıllık, ömürlük yeniliyoruz. İman ve ibadet kişinin Allah Teala ile ilişkisini ilgilendirir. Bu ilişkinin kişinin ruhuna nüfuz etmesi önemlidir. Onun için Yaradan Celle Celaluhu bizi imanın kalplere nüfuz edebileceği bir kıvama davet eder. Deyivermenin yeterli olmamasının bir anlamı da budur. İman ettik dersiniz, Allah Teala iman etmediniz. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Çünkü henüz iman kalplerinize nüfuz etmedi diye ikaz eder. Bu bizzat Yaradan tarafından insanın önüne açılan has imana doğru bir yürüyüş güzergahıdır. Rabbimiz yeryüzüne indirdiği varlığa beni bildikten, bana bağlılığını ifade ettikten sonra ne halin varsa gör demiyor. Orada yalnız tek başına değil insan. Hem cinsleri var, başka varlıklar var. İnsanın onların tamamıyla ilişkisi olacak. Hem cinsleriyle, yani diğer insanlarla, canlı cansız tüm varlıklarla, yerle gökle ilişkisi olacak. Ayrıca Yaradan insanı deyim yerindeyse özel yaratmış. Akıl, bilinç, ne dersek diyelim anlama, kurgulama imkanı vermiş. Yaradan'ın yeryüzüne gönderdiği robotlar değil insanlar. Bir tercih alanları var. Ayrıca bir de düşmanı var insanoğlunun. Rabbin huzurunda aykırı bir misyon üstleneceğini adeta yemin eden bir varlık. Onun yoluna çıkacağım ve saptıracağım diyen bir varlık. Allah Teala insanın henüz deyim yerindeyse ruhi bir rüşeym halindeyken daha yaratılış safhasında yaşanan bu hadiseyi insana bildiriyor. Düşmanın adı şeytan. Şeytan insanın damarlarına giriyor ve onun zihin dünyasını ifsat etmeye çalışıyor. Bir tür yaratılış gayesinden uzaklaştırmak, onun zafer tatmini. Şeytan musallat olup sizin zihin kodlarınızı bozmazsa başkasını etkiliyor ve sizinle çatıştırıyor. Dünya gerçeği bu. Bu dünyada yaşayacak insan ve Rabbinin istediği insan olacak. Rabbin istediği insan kıvamı İslam'ın muamelat ve ahlak diye tasnif edilen alanında belirleniyor. Orası insanoğlunun hem cinsleriyle ve diğer varlıklarla ilişkisinin Müslümanca niteliğini belirliyor. Allah Teala kitabında imanı ve salih ameli pek çok ayette yan yana zikretmiş, ayrıca salih amelin ölçülerini bildirmiş, seçip gönderdiği elçi de kitabın içindeki hayatı bütün zamanlara örnek olacak bir ideal insan boyutunda ortaya koymuş. Onu yüce bir ahlak sahibi diye niteleyerek, onun güzel örnekliğini bildirerek, Müslümanca insan ilişkilerinin temel çerçevesini ortaya koymuş. O sallallahu aleyhi ve sellem, hayatın hemen bütün alanlarında yaşamış, bizzat yaşamamışsa bile şahit olduğu bütün durumlarda bazen sözle, bazen müsamaha ederek ölçüler koymuş. Bu ölçüler Kur'an'da var, Resulullah'ın sünnetinde var. Bu ölçüler bütün hayatı kapsıyor. Aslında Müslümanca bir şuur, bilinç, fark etme hassasiyeti devrede olabildiği takdirde en ince teferruatına kadar bütün hayatı peygamberane bir incelikle tanzim etmek mümkün. Diyelim bunun adı Allah'ı görüyormuş gibi yaşamak olsun. Allah'ın yaratış gayesinin farkında olmak ve onun huzuruna gidilip savunulacak bir hayat defteri oluşturmak olsun. Bu, evet, çok kapsayıcı bir hayat telakkisi. Kedinin açlıktan ölmesine göz yummamak, tarlayı ateşe verirken karıncaları yakmamak gibi bir hassasiyet oluşursa insana zulüm semtinize yaklaşmaz. Abdeste bile israf olabilir gibi insanlığın ortak varlıklarına yönelik bir tüketim bilinciniz oluşursa göğü yeri hoyratça tüketmezsiniz. Bismillahirrahmanirrahim'i her nefes alışınızda içinizde yaşatırsanız evinizde, iş yerinizde, sokakta, otomobilinizin direksiyonunda canavarlaşmazsınız. Bunların hepsi muamelattır, ahlaktır. Bunların hepsi amentüyle ve ibadetle iç içedir. Namazdan çıkıp sokağı kirleten insan namazını da test etmelidir. amentü dedikten sonra çalıştırdığı işçinin kul hakkını çiğneyen insan ya da zekat verirken fakirin hakkından çalan insan, ahirete imanına bir kere daha bakmalıdır. Şunu bir kere daha ifade edebiliriz. İslam'ın amentüsü bir hayat tercihidir. Bir hayatı yaşamak üzere yapılan ahitleşmedir. Yaratan tarafından nasıl bir hayat isteniyorsa onun farkında olmak ve onu yaşamaya gayret etmektir. Muamelat konusunda problemliyiz. 1. Amentü ile birlikte bir hayat sunulduğunu idrak noktasında problemimiz var. 2. Sonra bilgi problemimiz var. 3. Sonra da bildiklerimizi hayatımıza taşırken karşı karşıya kalacağımız engelleri aşma problemimiz var. Seküler zihniyet imanla hayatı ayırmayı telkin ediyor. İnanacaksan inan ama dünya hayatını keyfince ya da hakim gücün ölçülerine göre yaşa diyor. Böyle bir yaklaşım zaman içinde inanç alanını da aşındırıyor ve inanç neredeyse sözde hale geliyor. Yaratanın bizden nasıl bir hayat istediğini bilmemek, İslam'ın hayatımızdaki alanını daraltıyor. Başka ölçülere göre yaşarken hala Müslüman kaldığımızı düşünmeye başlıyoruz. Bunun tedavisi hayatımızın bütün alanlarına ilişkin fıkhı öğrenmektir. Ve İslam'a göre düzenlenmeyen bir sosyal yapı içinde her İslami ölçüyü yaşamak için mücadele vermek zorunda kalmak ve bunun irademizi zaafa uğratma riski. Bunun en büyük tehlikesi yaşamamaya gerekçe üretmeye yönelmek ve İslam'ın bu çağda bu kadar yaşanabileceğine ikna edilmektir. Buradan baştaki ilahi ikazlara dönmek gerekiyor. Rabbimiz uyarıyor. İman ettik demekle bırakılıvermek yok. İmtihan var. Mihnetlere karşı direnç gösterebilme gücümüzün sınanması var. Ahirette büyük muhakemeden yüz akıyla çıkabilmek, dünyada yüz akını hak etmekle mümkün. Rabbimiz bizlere bu zorlu imtihandan başarıyla çıkmayı nasip eylesin. Amin. Evet değerli dinleyenler, ilk olarak programımızda Ahmet Taş Getiren imzalı Muamelat Müslümanca Hayat Kalitesi başlıklı yazıyı paylaştık. Bir diğer yazıyla devam edelim. Nurettin Yıldız'ın kaleminden Muamelat Kulluğumuzdandır başlıklı yazıyı sunalım. Uykunun en tatlı denebilecek anından uyandırıp abdest almaya sevk eden şey, Allah'a ve O'nun ahiret günü bizi hesaba çekeceğine olan imanımızdır. O iman uykumuzu bölüyor ve bizi uykumuzu giderecek suyu yüzümüze vurmaya sevk ediyor. Aynı şey, öz emeğimizle kazandığımızdan infak ederken, hiç bilmediğimiz birine sadaka verirken de bizimledir. Ramazan günü açlık ve susuzluğu gözle görülür bir kontrol olmamasına rağmen sürdürürken de o imanın çizdiği dairede kalıyoruz. Üzerimizdeki kıyafetleri çıkarıp ihrama girdiğimizde yine o imanla beraber olduğumuz için yaparız onu. Bizim için ebedi gerçek budur. Rabbimiz emrederse yaparız, Rabbimiz yasak ederse yasağından kaçınırız. Ne emrettiğini ağır görürüz. Ne yasakladığını bırakılamaz görürüz. Biz onun kullarıyız. Kul, Mevlasının emrindedir. Onun emrinde olmanın haricinde de bir çıkışı yoktur. Hayatımızın bütünü ve hayatın akışında her neyse içinde bulunduğumuz durum o. Rabbimiz için yaptığımız ya da yapmamamız gereken şeydir. Allah için yapılacakların başında namazın ve orucun geliyor olması, Allah için yapılacakların sadece namaz ve oruçla sınırlı olmasını gerektirmez. Kul Allah'ın kuludur. Hayat Allah'ın lütfudur. Nimetler ve imtihanlar Allah'tandır. Allah'ın kulu namaz kılarken veya oruç tutarken hangi kulsa namaz ve oruç gibi direkt ibadet olarak algılanmayan işleri yaparken de Allah'ın kulu olarak yapacak veya terk edecektir. Allah Teala kuluna lütfettiği hayat nimetini dakika dakika muhasebe edeceğine ve bu muhasebe namazlarla ve oruçlarla sınırlı bir muhasebe olamayacağına göre, hesaba iman eden müminin hesap hazırlığı hayatı ve dakikaları üzerinden olmalıdır. Sadece namazın kulluğu simgelemesi durumunda, mesela 24 saatlik bir günde muhasebeye konu hayat bir saat bile tutmayabilir. Kat'i olarak iman ediyoruz ki, muhasebemiz hayatımızın bütünü üzerinden olacaktır. Allah Teala hayatın bütününü lütfetmiştir. Muhasebesi de bütün üzerinden olacaktır. Kulluğu hayatın bütününü kuşatacak bir gözle gören mümin, namazdaysa namazı mümin olmanın gereği görür ve emredildiği gibi eda eder. Namazı bitip ticaretine geçtiğinde de onu namazda murakabe eden Rabbini, ticaret yaparken de ticarette mümini görmek istediği şekilde onu murakabe ediyor, bilir ve ticaretini öyle yapar. Ticaretin helal-haram ölçülerine riayet eder. Her ne kadar ticari ortamda namazlı olduğu gibi abdestli ve kıbleye yönelik bulunmasa da, neticede ticaretin mümin standardını oluşturan faizden arınmış, hilesi olmayan, haramın bulaşmadığı bir ticaret gibi kuralları koruyarak mümin karakterini korumuş olur. Zekat gerektiğinde zekatını verir. Akşam evine döndüğünde de camiden Rabbinin rızasını kazanıp döndüğü bir dönüşte döner. Cebine kazandığı parayı koyduğu bir yerden Allah'ın sevabını kazanmış olarak evine girer. Böylece cami ile dükkan birleşir. Namaz ve ticaret aynı listede yer alır. Müslümanın hayatı kuşatan İslam telakkisi teoriden pratiğe geçer. Mümin baba veya anne olduğunda dışarıdan dünya hayatının gereklerinden birini yaşıyor olarak izlenir ama Rabbi onu namaz ve oruç gibi kulluk testinde izleyici bir dönem yaşar. Babalığı ve anneliği onun sevap kaynağı olur ya da ateşe girmesine sebep olur. Mümin sadece önündeki çocuğu Allah'ın emaneti olarak görme düzeyinde kalmaz. O çocuk bir emanet. Çocukla ilgili süreç de onun sınavı olarak zihninde kalır. Namazda hata etmemeye çalıştığı gibi çocuğu büyütürken de hata etmemek hedefi olur. Hata ederse istiğfar eder, tıpkı namazdaki hatası için sehiv secdesi yaptığı gibi. Onun bu anlayışı, yani çocuk babası annesi olmayı namaza benzer bir kulluk olarak görme idraki sayesinde, kendisi ölüp gitse de amel defteri kapanmayan bir mümin olarak onu mezarında bile diri tutar. Eş olduğunda mümin bu kulluk düzeyinin adamıdır. Bir davanın vekili olarak avukatlık icra ettiğinde onu müvekkilinin imzasından önce Rabbinin murakabesi yönlendirir. Sokakta yürürken, insanlarla bir parkı paylaşırken, bir apartmanın merdivenlerini kullanırken, evinin balkonunda keyif çayı içerken, komşusuna karşı hassasiyetini korurken o mümindir. Bu idrak hayatı yaratan Allah'ı her yerde ve her zaman diliminde bizi mümin olarak görmek isteyen şeriatına göre yaşama idrakidir. Böyle bir mümin de kazanan mümindir. Camide, dükkanında, dolmuşa bindiğinde, çocuğuyla oynadığında, eşiyle muhabbet ettiğinde, akrabasıyla sıla-i rahim yaptığında kazanan mümindir. Bir yandan Rabbinin rızasını kazanır, diğer yandan da dünyalığını kazanır. O hep kazanandır. İbadetinde ve muamelatında, her yerde ve her şartta kazanandır. Değerli dinleyenler, Nurettin Yıldız'ın kaleme aldığı Muamelat Kulluğumuzdandır başlıklı yazıyı paylaştık Altınoluk Dergisi'nden. Ve son olarak Dr. Adem Ergül imzalı Muamelatta İstikamet İçin Kalp Pusulası başlıklı yazıyı sunacağız. Hakk'a kulluk hayatımızın tüm alanlarında yaşanması gereken en temel misyonumuzdur. Bunun gereği ise Yüce Rabbimizin çizdiği hudutlar çerçevesinde bir hayat sürmektir. Bu gayenin hem ibadet hayatımızda, hem inanç dünyamızda, hem ahlaki davranışlarımızda ve hem de muamelat diye ifade edilen kişiler ve eşya arasındaki ilişkilerde gerçekleşebilmesi için Allah ve Resulü'nün beyanları hiç şüphesiz en temel kılavuzumuzdur. Hayatın akışı içerisinde zamana, zemine ve kişilerin hayat şartlarına göre bazen öyle durumlar ortaya çıkar ki o meselelerde müstakim bir duruşun tespitinde zaman zaman tereddütler yaşarız. Zira Allah ve Resulü'nün çizdiği hayat çerçevesine dair hükümler içinde açık ve anlaşılır olanlar olduğu gibi kimi zaman şüphe ve tereddüde düştüğümüz ve karar vermede zorlandığımız farklı meselelerde söz konusu olabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hususa şöyle işaret eder. Helal olan şeyler belli, haram olan şeyler de bellidir. Bu ikisinin arasında halkın birçoğunun helal mi, haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Şüpheli konulardan sakınanlar dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli konulardan sakınmayanlarsa gitgide harama dalar. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki onun bu araziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin, her padişahın girilmesi yasak bir arazisi vardır. Unutmayın ki Allah'ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir. Evet, kulluğunu ciddiye alan her bir Müslümanın her şeyden önce hayatının her alanına dair helal ve haramları bilmek gibi bir sorumluluğu vardır. Böyle bir ilim tahsili erkek olsun kadın olsun her Müslümana farzdır. Yaşadığımız her alana dair ilahi hudutlar öğrenilmeli ve bilenlere sorulmalıdır. Herkesin bilmesi gereken hususlar farklı olabilir. Mesela ticari alanda iş gören kimselere o alana dair hükümleri öğrenmek farzken, doktorlara da kendi alanları ile ilgili ilahi ahkamı bilmek farzdır. Yine aynı şekilde evli olanların aile hayatında dair meseleleri sorup öğrenmeleri de bir kulluk sorumluluğudur. Bunun gibi hayatın her meselesine dair ilahi ve nebevi prensipler öncelikle bilinmek durumundadır. Hadis-i şerifte de işaret edildiği gibi bazen hükmü tam belli olmayan tereddütlü alanlar söz konusu olabilir. Bu gibi hallerde gidilecek yol belirsizleşir. Böylesi durumlarda hakikate işaret eden bir pusulaya ihtiyaç hissederiz. İşte bu pusula hassasiyetini ve diriliğini kaybetmemiş kalbimizdir, vicdanımızdır. Vâbisa İbni Mâbet radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna varmıştım. Bana, iyiliğin ne olduğunu sormaya mı geldin buyurdu. Evet dedim. O zaman şunları söyledim. Kalbine danış. İyilik öz benliğinin mutmain olduğu ve yapılmasını kalbin onayladığı şeydir. Günahsa içini tırmalayan ve başkaları sana yap diye nice nice fetvalar verse bile içinde şüphe ve tereddüt uyandıran şeydir. Esasen fıtri duruluğu ve safiyeti tümüyle kaybolmamış her kalp hakikati bir şekilde fark eder. Bu fark ediş iman ve takva nispetinde daha da hassaslaşır. Günah ve masiyetlerle ve özellikle inkar, inat ve nifak gibi vasıflarla da bu duyarlılık zamanla kaybolur ve nihayet vicdanın sesi nefsin arzuları ve şeytanın fısıltıları içinde duyulmaz olur. Kişi kalbine danışmadan önce konuyu iyi bilen ilmiyle amil salih alimlere meselesini sormalıdır. Verilen cevaplar içinde kalbine itminan veren hangisi ise onunla amel etmelidir. Gönlünde hala şüphe varsa yapmamak evladır. Zira Allah Resulü'nün bu husustaki tavsiyesi şudur. Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak. Dikkat edilecek bir diğer hususta insanın kalbime soruyorum diyerek nefsinden fetva alma yanlışlığına düşmesidir. Bu halin açık alameti, hakkında açık hüküm bulunan meselelerde bile bu hükümleri görmezsen gelip menfaatine ve arzularına daha uygun gelen fetva arayışlarına yönelmektir. Yani ana yol dururken keçi yollarına sapmaktır. Böylesi arayışlar neticesinde nefsin ikinci adımı elde ettiği sonucu meşrulaştırma adına kendini haklı çıkarma gayretleridir. Bu durum esasen kişinin kendini aldatmasıdır ki Kur'an-ı Kerim bu nevi tavır ve davranışları çoğu zaman münafıklık halleri olarak takdim eder. İçten gelen vicdani kalbi seslerin nefsani fısıltılardan ayrılması, kişinin kendisine ve Rabbine karşı samimiyetiyle son derece ilgilidir. Gerçekten samimi bir yönelişte hakikati arayana Allah bir yol gösterecek ve belki ilhamlarıyla onu istikamete yönlendirecektir. İçten gelen yönelişlerle ilgili değerlendirmelerimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu beyanları yol gösterici bir kılavuz hükmündedir. Muhakkak ki meleğin ve şeytanın Ademoğlunun kalbi üzerinde yönlendirici etkisi vardır. Şeytanın etkisi kişiyi kötülüğe sevk edecek ve hakkı yalanlatacak vaatler aracılığıyla olurken, meleğin etkisi hayra ve hakkı tasdik etmeye yönelik vaatlerle gerçekleşir. Meleğe ait hayra yönelik tesiri gönlünde hisseden kimse bunu Allah'tan bilsin ve ona hamd etsin. Kötülük tarafına çekmeye çalışan bir tesir hisseden kimse de şeytandan ve şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınsın. Ehli irfanın beyanına göre kalbe ilk gelen düşünceler çoğu zaman hayra ve doğruya yönelik ilhamlardır. Kişinin bunu fırsat bilip değerlendirmesi önemlidir. Zira bu nevi güzel duygu ve yönelişler kısa süre sonra nefsin ve şeytanın hücumları, vesveseleri karşısında gücünü ve tesirini kaybedecektir. Hayatımızın hemen her alanında meşru sınırları aşmamak adına alimlerimizin fetvaları önemli bir yol haritasıdır. Ancak kulun daha da bir hassasiyet göstermek suretiyle takvaya yönelmesi, haram sınırlarında dolaşmaması, kendi emniyeti ve Allah katındaki mükerremiyeti, şeref ve değeri bakımından son derece mühimdir. Atiye İbni Urve Es-Sadi radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girerim korkusuyla, yapılması sakıncalı olmayan bazı şeylerden bile uzak durmadıkça, muttakiler derecesine çıkamaz. Netice olarak diyebiliriz ki, muamelatta istikamet, önce sahih ilmi kaynaklara ve salih alimlere müracaat, sonra da hassas ve diri bir kalbin itminanı ve onayıyla gerçekleşebilecektir. İman ve takva duyguları artıp geliştikçe de kalp pusulasının hakikatleri göstermedeki isabeti o nispette artacaktır. Değerli dinleyenler, programımızda son olarak Dr. Adem Ergül'ün kaleme aldığı Muamelatta İstikamet İçin Kalp Pusulası başlıklı yazısını paylaştık ve böylelikle bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte Sesi Dergi'de buluşmak ümidiyle, bu arada Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2017 sayısından aktardık yazılarımızı. Bunu da bir kez daha paylaşalım, hatırlatalım, sonrasında veda edelim efendim. Hayırlı geceler, hoşça kalın.